Ayrım 16, sayfa 122. Şasa sarsılarak uyandığında nerede olduğunu bilemedi. Altında sert toprak vardı. Omzuna bir çakıl batıyordu. Göğsündeki ağırlık her neyse soluk almasını zorlaştırıyordu. Üşümüştü. Ortalıkta karanlıktı. Prester John tepiniyor, homurdanıyordu. Atın başı yıldızlara karşı silüet halinde görünüyordu. Birden hatırladı. Annalisa'nın bacağı kendi bacağının üzerine atılmış, yüzü de Şasa'nın boynuna dayanmıştı. Göğsündeki ağırlık kızın vücuduydu. Onu öyle hızla itti ki kız bir çığlık atarak uyandı. ''Ortalık kararmış,'' dedi Şasa aptal gibi. ''Bizi aramaya çıkmışlardır.'' Ayağa kalkmak istediğinde pantolonun dizlerine inmiş olduğunu gördü. Kızın nasıl usta parmaklarıyla o pantolonun düğmelerini açıp aşağı indirdiğini hatırladı. Hemen yakalayıp beline çekti, düğmelerini iliklemeye başladı. ''Dönmemiz gerek, annem.'' Annalisa da ayağa kalkmıştı. Tek ayağının üzerinde hopluyor, öteki ayağıyla kilodunun açık yerini bulmaya çalışıyordu. Orion yıldızı ufuktaydı. ''Saat 9'u geçmiş,'' dedi Şasa üzgün bir sesle. ''Uyumamalıydın,'' diye sızlandı kız. Elini onun omzuna dayayıp kendini dengelemeye çalıştı. ''Babam dövecek beni. Bir dahaki sefere öldürürüm,'' dediydi. Şasa onun elini kendi omzundan kaydırdı. Ondan uzaklaşmak istiyor ama yapamayacağını biliyordu. ''Senin yüzünden.'' Kız durdu. Kilodunu ayak bileklerinden yakalayıp beline çekti. Eteklerini indirdi. ''Babama senin yüzünden olduğunu söyleyeceğim. Bu sefer kırbaçla dövecek beni. Derimi yüzecek.'' Şasa atın yularını çözerken elleri titriyordu. Uykusu açılmadığından doğru dürüst düşünemiyordu henüz. ''İzin vermem onu yapmasına,'' dedi. Bu şövalyeliğe pek isteksiz ve inandırıcılıktan da uzaktı. ''Senin canını yakmasına izin vermem.'' Bu söz kızı daha da fazla kızdırmaktan başka işe yaramadı. ''Sen ne yapabilirsin ki? Bebeksin sen daha.'' Bu söz aklına başka bir şey getirdi. ''Ya karnıma bebek kondunsa ha? Bu hiç aklıma geldi miydi demin?'' Şasa bu suçlamanın haksızlığı karşısında şaşaladı. ''Bana nasıl yapılacağını sen gösterdin. Sen yapmasan ben de yapmazdım.'' Sanki fark eder. Ağlamaya başlamıştı. ''Keşke ikimiz kaçabilseydik.'' Bu öneri Şasa'ya da oldukça çekici geliyordu. Kendini zorlayarak engelledi. ''Haydi gel,'' deyip onu Prester John'un sırtına bindirdi. Kendi de arkasına atladı. Dağın ön tarafına kıvrıldıkları anda aşağıdaki ovada arama gruplarının meşalelerini gördüler. Yolda farlar yanıyordu. Bütün ışıklar ağır ağır ilerlemekteydi. Arkadaki ormandan da sesler geliyordu. Çocukların adlarını çağırıyordu arayıcılar. ''Babam beni bu sefer öldürecek. Ne yaptığımızı biliyor.'' Burnunu çekip hıçkırıyordu. Onun bu tutumu Şasa'yı kızdırdı. Artık onu avutmaktan da vazgeçmişti. ''Nereden bilebilir?'' diye terslendi. ''Orada değildi ki.'' ''İlk seninle mi yaptım sanıyordun?'' Niyeti Şasa'yı incitmekti. ''Bir yığın insanla yaptım. Babam da beni iki kere yakaladı. Bal gibi bilir.'' Kızın aynı şeyi yabancı insanlarla da yaptığını duymak Şasa'yı önce kıskançlık alevlerine sürükledi, sonra mantığı o alevleri soğuttu. ''Başka insanların hepsini biliyorsa beni suçlamak sana bir şey kazandırmaz,'' dedi. Annalisa kendi kendini tuzağa düşürmüştü. Bir daha hıçkırdı. Karşıdan yaklaşan arama ekibiyle burun buruna geldiklerinde o hala gösterişli biçimde ağlıyordu. Şasa ile Annalisa bungalovun salonunda birbirinden uzak iki koltuğa oturmuş, içgüdüsel olarak araya en uzun mesafeyi koymuşlardı. Daimlerin lastiklerini dışarıdaki çakıllar üzerinde duyup farlarının ışığını gördükleri zaman Annalisa yeni baştan ağlamaya başladı. Burnunu çekip duruyor, gözlerini ovalayıp yeni yaşların yükselmesini sağlıyordu. Sente'nin verandada ilerleyen hızlı ayak seslerini duydular. Peşinden de Twentyman Jones'un leylek gibi uzun adımları onu izliyordu. Şasa ayağa kalktı. Annesi kapıdan girerken iki elini önünde kavuşturup bir pişmanlık ifadesine büründü. Senten süvari pantolonuyla çizme giymişti. Üzerinde tweed ceketi vardı. Boynuna sarı bir eşarp bağlamıştı. yüzü al al, ifadesi rahatlamış ama bir intikam meleği kadar öfkeliydi. Annalisa onun yüzünü görünce bir ızdırap çığlığı kopardı. Bunun ancak yarısı numaraydı. "Kes sesini kız," dedi Senten ona alçak sesle. "Yoksa ağlaman için gerçek bir sebep yaratırım." Şasa'ya döndü. "İkiniz de yaralı falan değilsiniz ya." "Hayır Mater." Şasa başını eğdi. "Prester John, o da iyi." "Tamam o halde." Lafı dolaştırmaya gerek görmüyordu. "Doktor Twentyman Jones, bu bayanı babasına götürür müsünüz? Babası onunla nasıl ilgileneceğini biliyordur eminim." Senten babayla bir saat kadar önce kısaca konuşmuştu. İri yarı, kel kafalı, göbekli, kolları düğmeli, kırmızı gözleri kavgacı bakışlar yansıtan, ucuz içki kokan adam, kıllı pençelerini bir açıp bir kapamış, kızı konusundaki niyetlerini pek açık belli etmişti. Twentyman Jones kızı bileğinden tuttu, çekip ayağa kaldırdı, kapıya sürükledi. Senten'in önünden geçerken Senten uzanıp adamın koluna dokundu. "Sizsiz ne yapardım, Doktor Twentyman Jones," dedi alçak sesle. "Herhalde kendi başınıza da çok iyi idare edersiniz Bayan Courtney, ama yardımcı olabildiğime memnunum." Annalisa'yı odadan çıkardı, az sonra Daimler'in motor sesini duydular. Senten'in ifadesi tekrar sertleşti. Bakışları Şasa'ya döndü. Şasa tedirgindi. "İtaatsizlik ettin," dedi annesi. "Ben seni uyarmış, o şırfıntıdan uzak dur demiştim." "Evet Mater." "Madendeki adamların yarısıyla beraber oldu. Wintock'a dönünce seni doktora götürmemiz gerekecek." Şasa ürperdi, istemeyerek başını eğip kendine baktı, teninde binlerce iğrenç mikrobun kıpırdaşmakta olduğunu hayal etti. "Söz dinlememek yeterince kötü ama senin asıl bağışlanamayacak kabahatin ne?" diye sordu annesi. Şasa kendini pek zorlamadan bir düzinesini düşünebiliyordu. "Budalaca davranman," dedi Senten. "Yakalanma budalalığını gösterdin. Günahların en kötüsü bu. Kendini madendeki herkesin gözünde gülünç ettin. Bu duruma düşersen onlara nasıl söz geçirir, nasıl emir verirsin?" "Bunu düşünmemiştim Mater. Hiçbir şeyi fazla düşünmedim. Öylece oluverdi." Şimdi düşün o halde. Yarım şişe lizol katılmış sıcak banyoda uzun uzun yat ve düşün. İyi geceler." "İyi geceler Mater." Şasa ona yürüdü. Senten bir an kararsızlık gösterdikten sonra ona yanağını uzattı. "Özür dilerim Mater." Annesinin yanağını öptü. "Sana utanç kaynağı olduğum için özür dilerim." Senten'in içinden onu kucaklamak, güzel başını bağrına yaslamak, ondan asla utanmayacağını söylemek geldi. "İyi geceler Şasa," dedi. Oğlu odadan çıkıncaya kadar öylece dimdik durdu, sonra omuzları sarktı. "Benim sevgili yavrum," diye fısıldadı. "Yıllardır ilk defa canı bir içki istedi. Dolaba yürüyüp büyük sürahilerin birinden biraz konyak aldı, bir yudum içti. İçki dilinde biber gibiydi. Dumanları gözlerini yaşlarla doldurdu." Senten yutkundu, kadehi kenara bıraktı. "Bunun pek yardımı olmayacak," diye karar verdi. Masasına yürüdü. Yüksek arkalı deri koltuğuna oturduğunda ufacık, hemen kırılabilecek gibi görünüyordu. Duyguları da öyleydi. Bu duygu Senten'e yabancı olduğundan onu korkutuyordu. "Oldu işte," diye fısıldadı kendi kendine. "Erkek oluyor artık." Birden kıza karşı bir nefret duydu. İğrenç küçük orospu. Şasa henüz bunlara hazır değil. İçindeki şeytanı vaktinden çok önce uyandırdı. Döteri kanından gelen şeytan o. Kendi de iyi tanırdı o şeytanı. Ömrü boyunca başına dert olmuştu Döteri kanının o ihtiraslı ateşi. Ah canım benim. Bundan böyle oğlunun bir kısmını kaybedecekti. Etmişti bile. Yalnızlık bunca yıldır tuzak kurup beklemiş bir vahşi hayvan gibi üzerine geldi. Bu yalnızlığı giderebilen iki erkek olmuştu yalnızca. Şasa'nın babası tahtalı ve tenteli uydurma uçağında yanarken kendisi çaresizlik içinde seyretmek zorunda kalmıştı olayı. Öteki erkekse bir tek gaddarca ve mantıksız hareketle kendini Senten'den uzaklaştırmıştı. Biri Michel Courtney, öteki Lothar Dölere'ydi. İkisi de ölüydü Senten'in gözünde. O zamandan bu yana sevgililer gelip geçmişti. Pek çok. Bunlar kısa ve geçici olaylardı ve yalnızca ten düzeyinde tadılmıştı. Kaynayan kanına bir ilaç. Hiçbirinin ruhuna işlemesine izin vermemişti. Ama şimdi yalnızlık denen canavar o muhafızlı kapılardan içeriye saldırmış, ruhunun en gizli yanlarını açığa çıkarmıştı. Biri olsaydı diye sızlandı hayatında nice kere yaptığı gibi. Doğum yatağında yatarken, Lothar de Larey'in altın başlı piçini doğururken de aynı şey dökülmüştü dudaklarından. Sevebileceğim, karşılığında da beni sevebilecek biri olsaydı. Öne doğru eğildi, gümüş çerçeveli resmi eline aldı. Nereye gitse yanında götürdüğü resmi. Bir grup pilotun ortasındaki genç adam. Aradan geçen yıllar boyunca resmin solmuş, sararmış olduğunu ilk defa fark etti. Shasa'nın babası Michael Courtney'nin yüz hatları kesinliği kaybetmişti. Yakışıklı, genç surata baktı, anılarında o yüzü daha net canlandırmaya olanca gücüyle uğraştı. Ama o yüz sanki gittikçe daha uzaklara doğru çekiliyordu. "Ah Michael," diye fısıldadı, "o kadar uzun zaman geçti ki, bağışla beni, lütfen bağışla beni. Güçlü ve cesur olmaya çalıştım, senin ve oğlunun hatırı için çok uğraştım ama." Resmi masaya bırakıp pencereye yürüdü, karanlıklara baktı. "Bebeğimi kaybediyorum," diye düşündü. "Günün birinde yapayalnız, çirkin ve yaşlı olacağım, korkuyorum." Titremekte olduğunu fark etti. Kollarıyla kendi bedenini kucakladı, biraz sonra buna da tepki gösterdi. "Zayıflığa, kendime acımaya vakit yok. Bu seçtiğim yolda bunun hiç yeri yok." Sessiz ve karanlık evin içinde kendini çelikleştirdi. "Devam etmem gerek, geri dönüş yok, sendelemek yok. Sonuna kadar gitmek var." "Stoffel Botha nerede?" diye sordu Shasa değirmen amirine. "Neden burada değil?" "Kim bilir," diye omuz silkti adam. "Ana bürodan gelmeyecek diye bir not yollamışlar, nedenini belirtmiyorlar. Belki kovulmuştur, bilmiyorum. Aldırmıyorum da. Ukala piçin biriydi zaten." Shasa o gün çalıştığı sürece hep suçluluk duygusunu bastırmaya uğraştı durdu. Akşam borusu çaldığında Shasa Prestergeon'a bindi, hayvanın başını Annalisa'nın ailesinin oturduğu evin sokağına çevirdi. Annesinin çok öfkeleneceğini biliyordu ama içinden yükselen o şövalyelik duygusu zorluyordu onu. Ne kadar zarara, mutsuzluğa neden olduğunu bilmek zorundaydı. Ama daha değirmenin kapısından çıkarken dikkati dağıldı. Havalandırma alanındaki ustabaşı Moses çıkıp Prestergeon'un yolunu kesti, yularını tuttu. "Seni görüyorum, iyi su," diye selamladı Shasa'yı tok sesiyle. "Ah Moses," Shasa neşeyle gülümsedi, bir an için öbür dertlerini unuttu. "Seni ziyaret edecektim." "Kitabını getirdim, Ovambo, İngiltere tarihinin kalın cildini," ona uzattı. "Okumuş olamazsın," diye itiraz etti Shasa. "Vakit yetmez. Ben bile aylarca uğraşıp ancak bitirdim." "Onu hiçbir zaman okuyamayacağım, İyisu. Hani madeninden ayrılıyorum. Yarın sabahki kamyonlarla Windhoek'a gidiyorum." "Yo, olamaz." Eğerden aşağı atlayıp adamın kolunu tuttu. "Neden gitmek istiyorsun Moses?" Shasa duyduğu suçluluktan ötürü durumu bilmemezlikten geliyordu. "İsteyip istememek bana kalmamış," diye omuz silkti uzun boylu ustabaşı. "Yarınki kamyonlarla pek çok insan gidecek." "Da Otella seçti onları. Annen de nedenlerini açıkladı. Bize birer aylık maaş verdi. Benim gibi biri asla soru sormaz, İyisu." Acı acı gülümsedi. "İşte kitabın." "Sende kalsın," diye kitabı itti Shasa. "Benden sana hediye." "Peki o halde İyisu. Bana seni hatırlatsın diye saklayacağım. Hoşça kal." Arkasını döndü. "Moses," diye seslendi Shasa arkasından ama söyleyecek bir şey bulamadı. Elini uzattı. Ovambo o elin karşısında geriledi. Bir siyahla bir beyaz el sıkışmazdı. "Güle güle git," dedi Shasa ısrarla. Moses önce çevresine kuşkulu bakışlarla baktı. Sonra uzatılan eli sıktı. Derisi şaşılacak kadar serindi. Shasa içinden, "Acaba bütün siyahların teni böyle midir?" diye merak etti. "Biz arkadaşız," dedi Shasa onun elini bırakmadan. "Arkadaşız, değil miyiz?" "Bilmiyorum." "Ne demek istiyorsun?" "Bizim arkadaş olmamız mümkün mü?" "Bilmiyorum." Elini yavaşça çekti, arkasını döndü, çit duvarın kapısından çıkıp yola koyuluncaya kadar da arkasına bakmadı. Koca kamyonlar konvoyu birbirinin tozunu yememek için aralıklı olarak ovanın ortasından ilerliyordu. Gerard Fury en öndeki kamyonda, direksiyonda yığılmış oturuyordu, göbeği dizlerinin üzerine sarkıyordu. Gömleği gerilmiş, düğmelerin arasındaki aralıktan göbek deliği görünmekteydi. İkide bir başını kaldırıp dikiz aynasından arkaya bakıyordu. Kamyonun arkasına, eşyaların üzerine bahtsız yolcular yerleşmişti. Çocuklar kendilerine yükün arasında yuvalar bulmuş, sokulmuşlardı. Fury uzanıp aynayı biraz daha ayarladı, arkadaki kızın görüntüsünü tam ortaya getirdi. Kız eski bir dolapla taklit deriden bir bavulun arasında uyukluyordu. Bir dizini hafif kaldırmıştı. Uyurken dizi yana devrilince Fury kızın pembe çiçekli kilodunu da görebildi. Kız birden uyandı, bacaklarını bitiştirdi, sonra dönüp tekrar uyudu. Fury ter içindeydi. Tek nedeni de sıcak değildi. Kamyonu yana ağaçların arasına çekti, inip seslendi. "Tamam millet, işeme molası. Erkekler sağa, kadınlar sola. 10 dakikaya kadar dökmeyeni bırakır gideriz." Kamyona ilk dönen kendisi oldu. Sol arka tekerle meşgul gibi göründü, aslında kızı bekliyordu. Kız eteklerini düzelterek ağaçların arasından çıktı. Toz içindeydi ama Fury'nin baktığını görünce saçlarını savurdu, onu görmemiş gibi kırıtarak ilerledi. "Annalisa" diye fısıldadı Fury, kız tam kamyona tırmanırken. "Kendi anana git Gerard Fury" diye tısladı kız. "Beni rahat bırak, yoksa babama söylerim." Başka zaman olsa daha yumuşak bir cevap verirdi ama henüz poposu babasının attığı dayağın izlerini taşıyordu. Erkek cinsine karşı olan ilgisini geçici olarak kaybetmişti. "Seninle konuşmak istiyorum" diye diretti Fury. "Konuşmakmış. Ben senin ne istediğini biliyorum. Bu gece kampın dışında buluşalım" diye yalvardı Fury. "Cehennem ol başımdan." Kız kamyona atladı, uzun bacakları göründüğünde Fury midesinin hopladığını duydu. "Annalisa, sana para veririm." Çaresizlik içindeydi. Hasta gibi alev alev yanıyordu. Annalisa durakladı, ona düşünceli gözlerle baktı. Adamın bu teklifi ilginç olanaklarla dolu yepyeni bir dünyanın kapısını açmıştı ona. O ana kadar yemek yemekten ve uyumaktan bile çok sevdiği bir şeyi yapmak için kimsenin kendisine para vereceği hiç aklına gelmemişti. "Ne kadar?" diye sordu ilgiyle. "Bir sterlin." Dünyanın parasıydı. Ömründe hiç bir sterlini olmamıştı. Ama artık bezirganlık damarı kabarmıştı kızın. Bu işin nereye kadar varabileceğini merak ediyordu. Saçlarını savurdu, adama gözünün ucuyla baktı. "İki sterlin" diye fısıldadı Fury telaşla. O zaman Annalisa'nın keyfi yerine geldi. İki koca sterlin. Kendini cesur, güzel ve şanslı hissediyordu. Sırtındaki ve kalçalarındaki kayış izleri gözünde solmaya başlamıştı. Fury'yi deli eden o sinsi yan bakışını kullandı, adamın çenesindeki ter damlalarını, alt dudağındaki titremeyi gördü. Bu durum cesaretini daha da arttırdı, soluğunu çekip içinde tuttu, cesur bir sesle. "Beş sterlin" diye fısıldadı. Dilinin ucunu dudaklarında kaydırırken böyle bir rakamı istemekteki cesaretine kendi de şaşıyordu. Babasının haftalık kazancı kadar bir şeydi bu para. Fury'nin yüzü soldu, kekeledi, "Üç" diye patladı. Ama kız artık adamın razı olmaya eğilimli olduğunu hissetmişti, karşı çıktı. "Kokmuş ihtiyarın birisin sen." Sesi öfkeliydi, başını çevirdi. "Pekala, pekala" diye teslim oldu şoför. "Beş sterlin." Annalisa ona zafer dolu bir ifadeyle sırıttı. Sonsuz zenginliklerin, zevklerin dünyasını keşfetmiş, o dünyaya adımını atmıştı artık. Parmağının ucunu ağzına dayadı. "Ayrıca bunu da istiyorsan sana bir sterline daha patlar." Cesareti sınır tanımayacak hale gelmişti. Ay birkaç günlüktü. Çölü platin bir renge boyuyordu. "Annalisa" diye seslendi Fury, çalıların ardında saklandığı yerden. Kız biraz ileride durdu, dans eder gibi bir adım attı, güldü. "Beş sterlin meğer," diye hatırlattı ona. Adam cebinden buruşu kağıt paraları çıkarırken yaklaştı, onları aldı, havaya kaldırıp aya doğru tuttu. Sonra Memnun koynuna soktu, bir adım daha yaklaştı. Fury onu belinden kavradı, dudaklarına kendi ıslak dudaklarını dayadı. Sonunda kız onu itip kurtuldu. Soluk soluğa güldü. Fury eteğin altına uzanırken onun bileğini yakaladı. ''Öteki Sterlin'in hakkını istiyor musun?'' ''Çok fazla. O kadar param yok.'' ''10 şiling o halde.'' Eli adamın pantolonuna uzanmıştı. ''Yarım Sterlin'' diye soludu Fury. ''Tüm param o.'' Kız ona baktı. Daha çoğunu koparamayacağını anlamıştı. ''Pekala, ver bakalım.'' Önce madeni parayı alıp sakladı, sonra kutsanacakmış gibi diz çöktü. Fury iki elini onun güneşten sararmış saçlarına dayadı. Başını eğdi, gözlerini yumdu. Birden katı bir şey iki küreğinin arasına öyle sert dayandı ki ciğerlerindeki hava boşaldı, bir ses kulağının dibinde gıcırdadı. ''Söyle küçük şıllığa kaybolsun.'' Ses öyle pesten ve tehlikeliydi ki, öyle de tanıdıktı ki. Kız ayağa fırladı, üstünü başını düzeltti. Bir an Fury'nin omzunun üzerinden korku dolu gözlerle arkadaki surata baktı. Sonra olanca hızıyla kampa doğru kaçtı. Fury pantolonunu telaşla toparlarken adama döndü. Moser'in namlusunu göbeğine nişanlanmış buldu. ''Döleray'' diye soludu. ''Başkasını mı bekliyordun?'' ''Hayır, hayır.'' Fury başını hırsla iki yana sallıyordu. Yalnızca çok erken. Son görüşmelerinden bu yana Fury yaptıkları anlaşmadan pişmanlık duyacak vakti bulmuştu. Mücadeleyi korkaklık kazanmış, kendi kendine Lothar Döleray'ın sözlerinin yalnızca bir hayal olduğunu söyleyip inandırmıştı. Yoksullar hep böyle hayal kurar dururlardı. Bir daha Lothar Döleray'ın sesini duymayacağını ummuştu. Ama şimdi adam karşısındaydı. Upuzun, tehlikeli, gözleri pırıl pırıl, topaz ışıklar yansıtarak, leoparlar gibi. ''Erken mi?'' diye sordu Lothar. ''Erken ha. Haftalar geçti eski dostum. Benim sandığımdan daha bile uzun sürdü hazırlıklar.'' Lothar'ın sesi sertleşti. ''Elmasları Windhoek'a götürdün mü yoksa?'' ''Hayır, henüz götürmedim.'' Fury sustu, sessizce kendi kendine küfretti. İşte kurtuluş fırsatını kaçırmıştı. ''Evet, geçen hafta kendim götürüp teslim ettim.'' dese bitmişti her şey. Ama olan olmuştu artık. Başını eğdi, pantolonunun son düğmelerini iliklemeye uğraştı. Düşünmeden söylenmiş o kelimeler belki de ona ömür boyu hapis cezası getirebilirdi. ''Ertelediler. Ne zamana kadar olduğunu bilmiyorum. Duyduğum dedikodulara göre büyük bir parti mal yollayacaklarmış.'' ''Neden?'' diye sordu Lothar alçak sesle. Fury omuz silkti. ''Büyük parti olacak diye duydum. Seni uyarmıştım. Madeni kapayacakları için işte.'' Lothar onu dikkatle inceledi. Adamın kararsız olduğunu hissediyordu. Onu çelikleştirmesi, sağlamlaştırması şarttı. ''Bu son sevkiyat olacak. Sonra da işsiz kalacaksınız. Şu kamyonlardaki zavallılar gibi.'' Fury gamlı gamlı başını salladı. ''Evet, onları kovdular. Sıra sana da gelecek dostum. Üstelik bana aileni de anlatmıştın. Ne iyi bir aile babası olduğunu, onları ne çok sevdiğini. Ya, o zaman çocuklarının karnını doyuracak, onları giydirecek paran olmayacağı gibi küçük kızlara kurnaz numaraları karşılığında verecek birkaç kuruşun da olmayacak. Böyle konuşmanız doğru değil. Dediğimi yaparsan istediğin kadar kız, istediğin numarayı yapar sana. Öyle konuşmayın, ayıp bu. Kararları biliyorsun. Sana sevk partisi hazır dedikleri anda ne yapacağını da biliyorsun.'' Fury başını salladı ama Lothar diretti. ''Bana da söyle, tekrarla.'' Fury talimatı tekrarlarken dinledi, bir iki ayrıntıyı düzeltti, sonunda memnun gülümsedi. ''Bize oyun etme dostum, planının aksamasından hoşlanmam.'' Fury ürperdi, sarhoşlar gibi sendeleyerek kampa yürüdü. Kızın parayı aldığını ama pazarlığı yerine getirmediğini çok sonra hatırladı. Gelecek sefer durduklarında ondan bunu isteyip istemeyeceğini düşündü ama şansının pek fazla olmadığına karar verdi. Zaten artık önemini de kaybetmişti. Lothar de Larrey'in neden olduğu soğukluk vücudunda bir buz kütlesi gibiydi. Ayrım sonu.